İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Porno ve pornografik içerik tüketimi. Neden porno izliyoruz? Porno izlemek zararlı mı? Porno, kirli aklımızın bir oyunu mu? Evrimin bir ürünü mü? Yazar Çağrı Mert Bakırcı. İkinci yazar Erdal Kozan. Seslendiren Altay Kenger. Uyarı. Bu podcast'imizde pornografi tüketimi ve bunun sağlık ile ilişkisinden söz etmekteyiz. İçerikte pornografik herhangi bir detaya yer vermemekteyiz ve işin bilimsel tarafına odaklanmaktayız. Ancak yerleşik kurala uyarak 18 yaşından küçük dinleyenlerimiz için uygun olmayabileceğini belirtmek istiyoruz. Giriş. Pornografi ya da kısa adıyla porno, cinsel organları ve cinsel faaliyeti içeren herhangi bir materyalin genellikle estetik veya duygusal sebeplerden ziyade erotik duyguların uyarılması amacıyla açık olarak sergilenmesi ve ifade edilmesi demektir. Pornografi illa sanal ortamda olmak zorunda değildir. Bir canlının bir diğer çifti veya daha çok sayıda bireyi cinsel ilişki sırasında gözlemesine, daha doğrusu cinsel ilişki içerisinde olan grubun bu aktiviteyi diğer bireylere açık halde yapmasına pornografi, kelime anlamıyla cinsel içeriğin teşhiri denir. Günümüzde her ne kadar videolarla ve CD formundaki versiyonlarıyla anılıyor olsa da tanımı gereği kitap, dergi, kartpostal, fotoğraf, heykel, çizim, boyama, animasyon, ses kaydı, film, video ve bilgisayar oyunları şeklinde kendini gösterebilir. Ancak genellikle pornografi modelleri, yani pornocular tarafından icra edilen fotoğraf ve video çalışmalarıyla tüketilmektedir. Pornografi sözcüğü, antik Yunan fahişeleriyle ilgili metinlerden gelmektedir. Porne, fahişe anlamına gelmektedir. Ancak günümüzde bu sözcük dönüşüm geçirmiş ve fahişeliğin ötesine geçmiştir. Her türlü cinsel olarak açık medya unsuru pornografik olarak değerlendirilebilecek olsa da, kültürel farklılıklar bu tanımı zora sokmaktadır. Örneğin bazı toplumlarda kadınların ayak bileklerinin gözükmesi bile pornografik olabilecekken, bazı diğer toplumlarda kadın memeleri veya erkeklerin penis etrafındaki kıllarının görünmesi pornografik görülmeyebilir. Benzer şekilde erotika, erotisizm ile pornografi arasındaki farklar da her zaman keskin değildir. Bir diğer örnek, tıbbi metinlerde gösterilen çıplaklığın neredeyse hiçbir zaman pornografi olarak değerlendirilmiyor olmasıdır. 1964 yılında görülen bir davada Yargı Stewart meşhur bir şekilde şöyle demiştir. Size pornonun tanımını yapamam. Ancak gördüğüm bir şeyin porno olup olmadığını hemen anlayabilirim. Pornografinin kültürel kabul edilebilirliği çeşitli kaynaklarca farklı şekillerde yansıtılmaktadır. Örneğin Merriam-Webster veya Oxford gibi yurt dışına ait saygın sözlüklerin hiçbirinde ahlaki değerlere gönderme yapılmazken, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte porno, amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim ve benzeri pornografi olarak tanımlanmaktadır. Birçok ülkede pornografi kısıtlanmakta, sansürlenmekte ve yasaklanmaktadır. Her ne kadar bu tür uygulamaların coğrafyası zamana ve kültüre bağlı olarak zamanla evrimleşse de, genel olarak Batı kültürlerinde pornografi zaman içerisinde daha kabul edilebilir bir hal almıştır. Örneğin sadece 2017 yılı ile 2018 yılı arasında yapılan iki ayrı Gallup anketine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin pornoyu ahlaki olarak kabul edilebilir görme oranları %36'dan %43'e çıkmıştır. Pornografi ile ilgili bazı ilginç istatistikler vermemiz de mümkündür. Örneğin yapılan bir araştırmada 18 ila 34 yaşları arasında bulunan erkek internet kullanıcılarının %70'inin ayda en azından bir defa porno siteyi ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Pornhub sitesi tarafından 2016 yılında yayınlanan verilere göre Türkiye'de ziyaret başına porno izleme süresi 9 dakika civarındadır. En çok aranan pornografik sözcük argoda bebek veya fıstık anlamındaki babe sözcüğüdür. En çok porno tüketimi cep telefonundan yapılmaktadır. Dünyada cep telefonundan en çok porno izleyen 3. ülkeyiz. 2013 verilerine göre Türkiye'de pornografinin en yoğun tüketildiği iller Diyarbakır, Erzurum ve Adana'dır. Bundan çok daha ilginç istatistikler de söz konusudur. Her saniye pornografi endüstrisine 3075 Amerikan doları harcanmaktadır. Yine her saniye dünya çapında 28.258 kişi porno sitelere erişmektedir. Benzer bir şekilde arama motorlarının istatistiklerine göre her saniye 372 internet kullanıcısı bu arama motorlarına erotik içerikli aramalar yaptırmaktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde her 30 dakikada bir yeni porno film çekilmektedir. Günümüzde 420 milyondan fazla pornografik sayfa bulunmaktadır. Bu tüm internet sitelerinin %12 ila %15 arasına tekabül etmekte. Her gün dünya çapında 68 milyon defa pornografik arama yapılmaktadır ki bu tüm aramaların %25'idir. 2,5 milyar pornografik içerikli elektronik posta atılmaktadır. Tüm internet kullanıcılarının %42.7'si pornografik içeriklere erişmektedir. Her ay 1,5 milyar pornografik içerik indirilmektedir. Bu tüm indirilen dosyaların %35'ine denk gelmektedir. Dünya çapında pornografik içeriğe ilk defa erişim yaşı ortalama olarak 11'dir. Ancak pornografik içeriğe erişen asıl yaş grubu 35 ila 49 yaş arasındaki bireylerdir. 15 ila 17 yaş arasındaki insanların %80'i pornografik içerikle karşılaşmıştır. 8 ila 16 yaş arası insanların %90'ı internet üzerinden pornografik içeriğe erişmektedir ve yapılan araştırmalar bu erişimlerin neredeyse tamamının ödev yapımı sırasında gerçekleştiğini göstermektedir. İş yerinde pornografik içeriğe eriştiğini itiraf eden erkeklerin oranı %20'dir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerden 40 milyon civarı düzenli olarak porno izlemektedir. Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların %47'si evlerinde porno barındırmakta veya bu içeriğe erişmektedir. Dünya çapında kadınların %70'inin sanal ortamda seks yaptıkları ve bunu gizli tuttukları tespit edilmiştir. Günümüzdeki kadınların %17'si porno bağımlılığı ile mücadele etmektedir. Sanal sohbet odalarındaki kadınların sayısı erkeklerin 2 katıdır. Yetişkin sitelere erişen her 3 insandan bir tanesi kadındır. Her ay 9.4 milyon kadın pornografik sitelere girmektedir. İş yerinde pornografik içeriğe eriştiğini söyleyen kadınların oranı %13'tür. 2006 yılında 16 ülkeyi kapsayacak şekilde yapılan bir araştırmaya göre pornografi sektörünün bütçesi 97.6 milyar Amerikan dolarıdır. Bir diğer araştırmaya göre pornografi sektörü dünyanın en büyük teknoloji firmaları olan Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix ve Earthlink'in 2006 senesindeki toplam gelirinden daha yüksek gelire sahiptir. 2006 yılında yapılan bir diğer araştırmaya göre internet arama motorlarına seks sözcüğünü giren 76 milyon civarındaki insanın %50'si erkek, %50'si kadındır. Yetişkin buluşması kalıbını aratan 31 milyon civarındaki insanın %64'ü kadındır. Ücretsiz seks kalıbını aratan 13.5 milyon insanın da %56'sı kadındır. Aynı araştırmaya göre seks reklamlarına tıklayan 13.2 milyon insanın, grup seks araması yapan 12.9 milyon insanın, XXX şeklinde arama yapan 12 milyon insanın, seks hakkında chat araması yapan 11.8 milyon insanın, seksi kelimesiyle arama yapan 4.3 milyon insanın %50'si kadın, %50'si erkektir. Erkeklerin %50'den fazla arama yaptıkları kelime ve kalıplar ise porno, yetişkin DVD, seks oyuncakları, ücretsiz porno, anal seks, XXX videolar, Playboy şeklinde gitmektedir. Dolayısıyla her ne kadar genel olarak baktığımızda erkeklerin porno sektörüne ilgisi daha yüksekse de kadınların da bu konuya ilgisinin kimi zaman sanılanın aksine oldukça yüksek olduğunu görmek mümkündür. Örneğin Google arama konsolu sayesinde okurlarımızdan bazılarının kimliklerini bilmiyor olsak da hangi anahtar sözcükleri kullanarak bu yazımızı Google aramalarında bulup yazıya geldiklerini bilebiliyoruz. Müstehcen olan ve buraya yazmanın uygun olmayacağı bazı terimler haricinde kalanları sıralayacak olursak evrim porno, apache porno, kirli porno, organizma porno, etik porno, sevişme sahneleri erotizm içeren Netflix dizileri izle, cüce porno, seks pornoları, dinozor porno, küçük penis pornosu, zenci porno, hamile porno, yasal porno ve daha nicesi. Seks ve porno neden bu kadar tabu, neden ahlaka aykırı? Peki nedir bu porno? Neden buna ihtiyaç duyarız, neden bu kadar ilgiliyiz? Gerçekten bunun evrimsel kökenleri var mı, yoksa sadece zevklerimize ve kirli aklımıza mı yenik düşüyoruz? İlk olarak şunu anlamak gerekiyor. Karmaşık yapılı ve zarlı organellere sahip, yani ökaryotik olan canlıların büyük bir çoğunluğu eşeyli üremektedir ve seks ya da cinsel birleşme anlamına gelen kopülasyon eşeyli üremenin ana yöntemlerinden biridir. Mikroskobik organizmalardan balinalara ve fillere kadar sayısız canlı seks sayesinde varlığını sürdürmektedir. Eğer seks olmasaydı hiçbirimiz var olamazdık. Dolayısıyla vücudumuzun hücrelerden oluşması veya oksijen soluyor olmak kadar basit ve yalın bir biyolojik gerçeğin bunların tam tersine aşırı güçlü bir tabu haline dönüşmüş olması, ahlaki değerler adı verilen dini kanaatler bütünüyle kısıtlandırılıyor ve baskılanıyor olması oldukça şaşırtıcıdır. Bu tabulaşmayı çok farklı açılardan analiz etmek mümkün ancak hepsinin başında seksin insanın hayvani doğasını hatırlatıyor olması geldiği düşünülmektedir. En azından seks üzerindeki dini baskıların ana kaynağının bu durum olduğu ileri sürülmektedir. Ernest Becker gibi kültürel antropologlara göre hayvani kökenlerimizle ilgili diğer gerçekler daha örtüktür. Örneğin organlarımızın hepsinin bir maymununkiyle aynı olması, bir köpekle sayısız ortak dürtüye sahip olmamız, bir ayıyla birebir aynı hücre yapısını taşımamız, bir şempanze ile aynı sayıda kıl köküne, aynı beyin yapılarına, aynı temel içgüdülere sahip olmamız gibi sayısız gerçek. Ancak ve ancak bu konular üzerine özellikle kafa yoracak olursanız dikkatinizi çekecektir. Aksi takdirde bu konular üzerine kafa yormanız ve bu gerçekleri fark etmeniz pek olası değildir. Zaten evrimin bu kadar yalın bir gerçek olup da bu kadar geniş bir kitle tarafından reddediliyor olmasının arkasındaki ana motivasyon da benzerdir. Ancak seks başkadır. Seksi aktif olarak yapmanız gerekir ve o anda hissettikleriniz, davranışlarınız, genel zihinsel durumunuz oldukça hayvanidir. İnsanı hayvandan ayıran detayların neredeyse hepsi kaybolur ve son derece temel arzu, istek ve şehvetlerle davranırız. Seks sırasında sergilediğimiz hayvani ve fiziksel davranışlarımız, insanın ölüm korkusunu ve ilahi adalet ihtiyacını yenmek adına geliştirdiği mitoloji ve sembolizmle ters düşer. Bu da seksin üzerinin örtülmesi çabasını doğurmuştur. Düşünecek olursanız insan, belki bir de hasta ve bitap olduğu hallere ek olarak seks haricinde hiçbir zaman bu düzeyde hayvani davranışlar sergilemez. Otto Rank gibi psikoanalistlerin de net bir şekilde vurguladığı gibi sekse olan muhtaçlığımız ve seks sırasındaki hayvaniliğimiz insanın ruhani bir canlı olma arzusu ile taban tabana zıt düşmektedir. En nihayetinde böylesine yüce, böylesine ulu, böylesine güzel, böylesine özel bir canlının seks gibi vahşi ve hayvani bir davranış sonucu üretilmesi tuhaf bir çelişki yaratmaktadır. Dehşet yönetim teorisi olarak bilinen bu teoriye göre seks bize zaaflarımızı ve ölümlülüğümüzü hatırlatmaktadır. Dolayısıyla da tabulaştırılmaktadır. Bu ilk etapta absürt bir ilişkilendirme gibi gelebilir ancak Güney Florida Üniversitesi'nden Jamie Goldenberg ve ekibinin de birden fazla çalışmayla ortaya koyduğu gibi gerçekten de kendi ölümü hakkında daha fazla kafa yormaya meyilli olan kişiler, özellikle de nevrotik bireyler, seksin derinin deriye sürtmesi, orgazm, cinsel organların cinsel olarak ellenmesi gibi fiziksel bileşenlerine çok daha az ilgi duymaktadırlar. Pornografi, seksin bir tabu olması bir yana dursun, bu temel dürtünün doğrudan doğruya üzerine gitmeyi teşvik etmektedir veya en azından bu davranışı bir nebze de olsa normalleştirmektedir. Bu nedenle tıpkı seks gibi tabu olarak görülmesi oldukça anlaşılırdır. Peki bu tabulaştırmanın bir uzantısı olarak ileri sürülen pornografi zararlıdır, pornografi seks yaşantısını olumsuz etkiler, pornografi seksten aldığımız hazzı azaltır, pornografi bir bağımlılıktır gibi iddialar ne kadar gerçekçidir? Gelin bir bakış atalım. Pornografi üzerine bilimsel araştırmalar. Pornografinin insanlar üzerindeki etkileri üzerine bugüne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Ancak bu araştırmaların ezici çoğunluğunda problemler bulunmaktadır. Dolayısıyla pornografinin gerçek etkilerini tam olarak incelemek zordur. Örneğin birçok araştırmacı, halihazırda doğru olduğunu düşündüğü sonuçları bulacağı çalışmalara eğimlidir. Buna doğrulama önyargısı denir. Ayrıca pornonun farklı tipleri, farklı kişilerde bambaşka etkilere sahip olması da problem yaratmakta, genellemeleri güçleştirmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda ciddi metodolojik hatalar da bulunmaktadır. Örneğin Middlesex Üniversitesi araştırmacıları pornografi ile ilgili 40 bin makaleyi tarayan bir çalışma yapmış, bunlardan sadece 276 tanesinin bilimsel araştırma standartlarına uygun olduğunu tespit etmiştir. Tüm bu nedenlerle pornografi konusundaki bilimsel bilgilerin konumu tartışmaya açıktır. Ne var ki sahadaki bilimsel donanım tamamen hatalı ve görmezden gelinebilir de değildir. Son birkaç on yıldaki çalışmalar sayesinde pornografinin insanlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkında oldukça fazla bilgiye sahip olduk. Örneğin bahsettiğimiz istatistikler pornografik epidemiyoloji araştırmalarının sonucunda elde edilmektedir. Benzer şekilde porno endüstrisinde çalışan işçilerin önemli bir bölümünde cinsel yollarla bulaşan hastalıkların var olduğu bilinmektedir. Neden porno izliyoruz? Ancak porno araştırmalarından öğrendiklerimiz bunlarla sınırlı değildir. Örneğin bu araştırmalar sayesinde insanların neden pornoya yöneldiğine yönelik birçok veriye ulaştık. Bunların başında şu sonuç geliyor. İnsanlar stresten kurtulmak, duygusal durumlarını dağıtmak ya da bastırmak, sıkıntıdan kurtulmak ve olağan şartlarda elde edemedikleri, edemeyecekleri fantezilerini yaşamak için porno kullanıyorlar. Yakın zamanda pornografik kullanımının kültürler arası değişimini inceleyen bir çalışma ise özellikle cinselliğin tabu ve cinsel eğitimin eksik olduğu kültürlerde, Türkiye'de buna dahil edilebilir, pornografinin bir cinsel eğitim aracı olarak kullanıldığını tespit etti. Aslında bu bulgu oldukça akla yatkın. İnsanlar kültürel bağlam ne olursa olsun bir şekilde cinselliği öğrenmek zorunda ve bunun için kolay ulaşılabilir, yasal ve güvenilir kaynakların eksikliğini pornolar doldurabilir. Sosyal bağ ihtiyacı ve cinsel eğitim. National Geography dergisinde yayınlanan ve David Dobson yaptığı bir araştırma yazısına göre, gençlerin beyinleri ile yetişkinlerin beyinleri birbirinden oldukça farklıdır ve genç beyinde hedefe ulaş olarak kategorize edilebilecek sinyaller çok daha güçlüdür. Bu sebeple gençlerin cinsel dürtüleri de çok daha güçlü olmaktadır. Ancak gerek toplumsal gerekse bireysel baskılardan ötürü bu dürtüler bastırıldığında beyin kendisine çıkış yolları aramaktadır. İşte burada gencin yardımına pornografik unsurlar yetişmektedir. Eğer ki bu dürtüler tatmin edilmezse ve baskılanırsa, gelecekte bu şekilde yetiştirilen çocuklarda özgüvensizlik, cinsel hayatta başarısızlık ve cinsellikten korkma durumları oluşmaktadır. Elbette insanların cinselliği öğrenmek için pornoya yönelmesi, pornonun iyi bir eğitim aracı olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten de araştırmacılar, bir fantezi ve eğlence ürünü olan pornoların cinsel eğitim videosu olarak kullanılamayacağını vurguluyor. Sağlıklı ilişkiler ve iyi bir cinsel yaşam için okul eğitiminin bir parçası olarak cinselliğin kapsamlı bir şekilde öğretilmesi gerekiyor. Hatta tam da pornonun iyi bir eğitim aracı olmamasından ve buna rağmen tüketim sıklığının katlanarak artmasından ötürü okullarda sınırları modern bilim ışığında belirlenmiş cinsellik eğitimi verilmesi gerekiyor. Ancak ve ancak bu sayede cinsel partnerlerin birbirlerine saygı ve güven içerisinde yanaşması mümkün olabilir ve istenmeyen erken gebelikler önlenebilir. Elbette sosyal bağlar kurma arzusu da pornografinin ana tüketim nedenleri arasında yer almaktadır. İnsanların kurdukları sosyal bağların önemli bir bölümü cinsel bağlarla sağlanmaktadır. Bunun bir ayağı sevgi ve aşk, diğer ayağı cinselliktir. Porno izlerken beyinde meydana gelen değişimleri inceleyen araştırmacılar, birine bağlandığımız zaman salgılanan kimyasalların, özellikle dopaminin, porno izleme sırasında da salgılandığını ve beynin benzer bölgelerinin aktive olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu durum, porno izlerken cinsel bağ kurma ihtiyacımızın da tatmin olduğunu göstermektedir. Bu sebeple düzenli seks hayatı olan bireyler bunun eksikliğini çekmezler. Bu demek değildir ki porno izlemezler, ancak buna olan ihtiyaçları daha azdır.
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Coolidge etkisi. Konuyla ilgili bir diğer hipotez ise Coolidge etkisi adı verilen bir olgudur. İnsan da dahil neredeyse bütün hayvanlarda görülen bu etki, yaşadıkları ortama seks yapabilecekleri yeni bir dişi giren erkeklerin yakın geçmişte başka dişilerle seks yapmış veya seksi bırakmış olmalarına rağmen cinsel olarak uyarılmalarıdır. Yani bu erkeklerde ortama giren yeni dişi nedeniyle cinsel uyarılmışlık hali artar ve seks sonrası dinlenme periyodu kısalır. Aynı durum dişilerde de görülür. Ancak erkeklere göre çok daha sınırlıdır. Bu etkinin varlığı evrimsel açıdan oldukça mantıklıdır çünkü erkeklerin yavru üretebilme ihtimalini katlayarak artırır. Bu sinir bilimsel mekanizma sayesinde bir erkek, bir dişiyi daha yeni döllemiş olmasına rağmen yeniden aktive olarak bir diğer dişiyle çiftleşebilir. Üstelik bunun aynı dişiyle tetiklenememesi, çiftleşme sonrası erkeklerde yaygın olarak görülen gecikme süresinin evrimsel avantajını da pekiştirmektedir. Bir erkeğin yeni döllediği bir dişiyle tekrar seks yapmasının evrimsel olarak pek bir anlamı yoktur. Ancak yeni bir dişiyle çiftleşmek üzere hızlıca aktifleşmesi avantajlıdır. İşte porno bu etkinin bir uzantısı olabilir. Etki iki yönlü çalışır. Eğer cinsel bir partneriniz varsa porno izleyerek cinsel gecikme süresini kısaltabilirsiniz. Böylece partnerinizle yeniden seks yapma isteği duyabilirsiniz. Eğer cinsel bir partneriniz yoksa porno izleme sonrasında sosyalleşmeniz ve sosyalleşme döneminizde porno da izlemeniz ortamdaki dişilere olan cinsel isteğinizi artırabilir. Az sonra göreceğimiz üzere pornonun cinsel istek üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Pornoyu sansürlemeli miyiz? Pornografinin sansürlenmesi her kültürde farklı seviyelerdedir ve ahlak felsefesinde ilginç bir tartışma konusudur. Özünde liberaller, yetişkinlerin porno sektöründe çalışma ve bireylerin özel yaşamlarında porno tüketme özgürlüğünü savunmaktadır. Muhafazakarlar ise pornonun ahlak dışı olduğunu savunmakta, geleneksel aile yapısına uygun olmamasından ötürü yasaklanmasını arzulamaktadır. Son dönemde feminizmin yükselişiyle birlikte pornografik sansür konusunda oldukça beklenmedik ve sıra dışı gelişmeler de yaşanmıştır. Pornonun bir özgürlük mü, yoksa erkek egemen toplumun bir baskısı mı olduğu konusunda ayrılık yaşayan feminist akımlardan bazıları, geleneksel olarak düşman oldukları muhafazakarlar ile aynı safta yer almışlar ve pornonun engellenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Diğer kamptaki feministler ise, pornonun kadın özgürlüğü önünde herhangi bir engel teşkil etmediğini ve bu tartışmanın asıl sorunları gizleyen, yersiz bir kavga olduğunu düşünmektedirler. Bu konular henüz nihai sonuçlara ulaşmış değildir. Birçok toplumda pornografik eserlerin kendileri sansürlense de, Japonya gibi örneklerde eserin kendisinden ziyade cinsel organların sansürlendiği görülmektedir. 1990'ların ortalarına kadar Japon yasaları, yasal olarak çekilen pornografik eserlerde, buna hentai, oyunlar ve anime de dahil, cinsel organların ve bu organlar etrafındaki kılların sansürlenmesini zorunlu tutuyordu. Anüsler ise sadece temas edilecekse veya penetrasyon olacaksa sansürleniyordu. Yani kültür, sansürün miktarını da etkileyebilmektedir. Ancak sansürle ilgili genel tartışma, sansür yanlıları ile sansür karşıtları arasında yaşanmaktadır. Buna bir bakış atacak olursak. Sansür destekçilerinin argümanları. Pornografinin sansürlenmesi gerektiğini düşünenlerin en temel argümanı, porno sektörünün kadınları boyun eğen taraf olarak göstermesidir. Daha içeriye gelmeksizin, porno filmlerin üretilmesi aşamasında bile aşağılama, dövme, işkence etme, tecavüz etme ve hatta ölümler görülmektedir. Bazı pornografi filmlerinde kadınlara gerçek anlamda tecavüz edilmektedir. Her ne kadar bu filmlerde kadınlar kendilerine yapılanları arzuluyormuş ve kabul ediyormuş gibi gösterilseler de, sektörün içinden olan Linda Marciano, rızası dışında film çekimlerinde alıkonulduğunu ve filmlerinde kendisine tecavüz edildiğini söylemiştir. Elbette bu vaka ve benzerleri bütün porno sektörünün normalini yansıtmıyor olabilir. Ancak bu tür uygulamaların da kayıt altına alınıp satılabildiği net bir şekilde göstermektedir. Hatta izlenen bir filmdeki kişilerin gerçekten rızasıyla mı bu davranışları sergilediği yoksa gerçekten alıkonularak mı sekse zorlandıklarının tespit edilemiyor oluşu bile porno sektörünün tehlikesini göstermektedir. Aynı zamanda bu durum porno sektörünün ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilemeyeceği anlamına da gelmektedir. Eğer ki sektörde bir kadın bile haklarından alıkonuyorsa sektörün tamamının ifade özgürlüğünün ardına sığınması kabul edilebilir değildir. Sansür savunucularının iddiasına göre porno sektörünün en büyük hatalarından bir diğeri, kadınları sadece boyun eğen taraf olarak göstermekle kalmayıp bunu bir de cinsel fanteziye dönüştürmesidir. Benzer şekilde kadına karşı uygulanan şiddet de birçok porno filminde cinsel bir malzeme olarak sunulmakta, bu porno filmleri tüketen kişiler kadınlara zarar vermek ile cinsel tatmini meşrulaştırmakta ve ilişkilendirmektedir. Bu bakımlardan pornografi, kadın erkek eşitsizliğini pekiştiren ana sektörlerden birisidir. Pornoyu normal gören toplumlarda kadına şiddet de normalleştirilecek, kadının toplumdaki rolü boyun eğen tarafı indirgenecektir. Bu durum hem tecavüzlerin hem de kadın şiddetinin artmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle porno sansürü savunucularının iddiasına göre pornografi yasaklanmalı veya katı bir şekilde sansürlenmelidir. Sansür karşıtlarının argümanları. Pornografi sansürü karşıtları, pornografi sektörünün içeriğinde ve yansıttığı eserlerde bulunan en sorunlu parçalardan birisi olan kadınlara yönelik cinsiyetçilik ve saldırganlığın, pornografinin yokluğunda da aynen devam ettiğini savunmaktadırlar. Modern kültürde pornografi, kadın karşıtlığının çok ufak bir kısmını temsil etmektedir. Bir diğer argüman, pornografinin sansürlenmesinin kadınları daha da baskılayabileceği ve hatta kadınlara yönelik baskıları artırabileceği yönündedir. Çünkü pornografinin baskılanması, ifade özgürlüğüne yönelik hakların aşındırılmasını gerektirmektedir. Bu da, kadınların baskılanmasını artıracak sürecin önünün daha da açılması anlamına gelir. Kanada'da geçirilen bir yasa, bunun net bir örneğidir. Pornografiyi baskılama amacıyla geçirildiği iddia edilen bir yasa, aslen LGBTI+ bireylerin yayınlarını baskılamakta kullanılmıştır. Dahası, bu tür bir sansür, tuvallerini ve sanatlarını erkek öfkesini, saldırganlığı, kadın erkek eşitsizliğini ve cinsel özgürlüğü ifade etmekte kullanan sanatçıların kısıtlanmasının da önünü açabilir. Bu da eşitlik mücadelesini yavaşlatacaktır. Elbette, ileride biraz daha detaylı inceleyeceğimiz bir argümanı da burada görmekteyiz. Pornografi, aksi takdirde cinsel şiddet uygulayacak erkeklerin çok daha kontrollü bir şekilde cinsel dürtülerini tatmin etmesine yarayabilir. Ve bu, kadın nefretini ve kadına şiddeti azaltabilir. Gerçekten de yapılan bazı çalışmalar, porno tüketimindeki artışın tecavüz oranlarındaki azalmayla örtüştüğünü göstermektedir. Ama göreceğimiz gibi bununla çelişen sonuçlar bulmak da mümkündür. Porno sansürüne karşı argümanlardan bir diğeri, kadınların da yaygın bir şekilde porno tükettiği ve hatta bu sayede cinsel özgürlüklerine kavuştuklarını ileri sürmeleridir. Dahası, pornografi, kadınları kendi vücutları konusunda eğitmek için bir araç olabilir ve bu sayede kadınların partnerlerinin de eğitilmesi mümkün olabilir. Bu durum, daha yüksek zevk veren cinsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önünü açabilir. 20. yüzyılın sonlarında yapılan çalışmalar, satılan pornografik ürünlerin %40 kadarının kadınlar tarafından tüketildiğini göstermekteydi. 2003 yılında Texas Hristiyan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, her sene kadınların pornografiyi giderek daha fazla benimsediğini göstermektedir ve bunun ana motivasyonlarından birisinin porno izleyen kadınların kendilerini daha güçlü hissetmeleri olduğuna işaret etmektedir. Porno izleyen kadınların kendi cinselliklerini daha iyi yönetebildikleri ve kendilerini daha çok tatmin edebildikleri düşünülmektedir. Bu konuda son bir argüman, porno sektöründeki kadınların rolüne işaret etmektedir. Porno sektöründeki kadınlar giderek daha fazla güç kazandıkça, kadınların cinsel ihtiyaçlarını daha doğru ve geniş bir şekilde yansıtan filmler hazırlanması da mümkün olacaktır. Eğer porno sansürü savunucularının iddia ettiği gibi porno, kadınları aşağılayan, ikinci plana iten, zayıf gösteren bir yapıdaysa, aynı mantığı izleyerek pornografi sektörünü altüst etmek mümkündür. Kadınları güçlendiren, cinsel olarak ön plana çıkaran, onların cinsel yelpazesini yansıtan filmler de pek tabii hazırlanabilir. Bu, kadınların cinsel özgürlüğünü pekiştirici olacaktır. Bu nedenle porno sansürüne karşı olanların iddiasına göre pornografi asla sansürlenmemeli veya en az düzeyde sansür uygulanmalıdır. Çok porno izlersem bağımlı olur muyum? Bilim cemiyeti, eldeki verilere dayanarak seks bağımlılığı, hiperseksüalite başlığı altında toplanan porno bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı gibi tanı kategorilerini psikolojik rahatsızlıklar için temel tanı kitabı olan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El kitabından 2013 yılında çıkarttı. Benzer şekilde Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11 kataloğuna da porno bağımlılığı kavramını ekleme önerisi reddedildi. Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili şöyle diyor. Eldeki kısıtlı veriye bakarak söyleyebiliriz ki pornografi izlemenin Uluslararası Hastalık Sınıflandırması kataloğuna girebilecek bir hastalık olduğunu söylemek için henüz çok erkendir. Yani 2013 yılından bu yana porno izlemek, mastürbasyon ve seks gibi cinsel davranışlar sıklığına bakılmaksızın olağan kabul edildi ve bir kişiye bu davranışlarından yola çıkılarak bağımlı tanısı konması imkansız hale getirildi. Dolayısıyla teknik olarak porno bağımlılığı diye bir kavramın günümüzde bulunmadığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, genel geçer olarak kabul edilen, bilimsel verilere dayanan bir pornografi bağımlılığı tanısı ve tedavisi de bulunmamaktadır. Bilim insanları bu kararı verirken eldeki bilimsel verilerden yararlandı. Örneğin seks, porno izlemek ve mastürbasyon benzeri cinsel davranışların sıklıkla tekrarlanmasının diğer bağımlılık türleriyle benzer sonuçlara yol açıp açmadığı araştırıldı. Bağımlılık, beyindeki ödül ceza mekanizmasının bozulmasıyla ortaya çıkan bir beyin hastalığı ve günümüzde beyin görüntüleri teknikleriyle bağımlı bir beyinde ortaya çıkan değişimleri izlemek mümkündür. Araştırmacılar, porno, seks bağımlısı olduğu düşünülen kişilerin beyinlerinde diğer bağımlılıklarda ortaya çıkan değişimlere rastlamadıklarını rapor ettiler. Yine de kimi araştırmacılar konu üzerinde çalışmaya devam etmekte ve aşırı porno kullanımının diğer bağımlılıklara benzer mekanizmalara sahip olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Bu, problemli internet pornografisi görüntüleme olarak isimlendirilir ve depresyon, sosyal izolasyon, kariyer problemleri, üreticilikte azalma, finansal sorunlar gibi sıkıntılarla birlikte görülür. Bu sorun, daha ziyade pornografi tüketim sıklığıyla ve bunun hayatı ne düzeyde olumsuz etkilediğiyle ölçülür. Bunu DSM-5 kataloğundaki tek davranışsal bağımlılık örneği olan kumar bağımlılığı kriterleriyle kıyaslayabiliriz. Kafayı buna takma, davranışı kontrol edememe, davranışa karşı tolerans geliştirme, davranışı sergileyememe halinde yoksunluk belirtileri gösterme ve psikososyal sorunlar. Ancak dediğimiz gibi, porno bağımlılığı diye davranışsal bir sorun tanımlanmadığı için bu tanılarda sadece bir uyarı olarak görülmelidir. Sıklıkla porno izlemenin çeşitli rahatsızlıklara sebep olduğu iddiaları ise oldukça yaygındır. Ancak bu konuda da ilginç veriler var. Örneğin porno izleme sıklığı, porno izlemenin sonucunda ortaya çıkan suçluluk, kaygı, kendinden şüphe etme gibi sorunları öngörmüyor. Yani porno izleme sıklığı arttıkça bu sorunlarda bir artış olmuyor. İlginç olan şu, kişinin porno izlemeyi yasaklayan kültürel veya dini söylemlere inancı arttıkça pornodan kaynaklanan bu rahatsızlıkların görülme olasılığı da artıyor. Yani sorunun kaynağı kişinin izlediği porno miktarı değil, porno izlemeyi yasaklayan kültürel ve dini söylemlere olan inancı ile porno izleme davranışı arasında hissettiği çelişki olabilir. Kimi zaman hiperseksüel bozukluk gibi gerçek bir hastalık olduğu tartışmalı olan durumların da aşırı pornografi tüketimiyle kendini gösterebildiği iddia edilmiştir. Eğer porno tüketimi gündelik yaşamdaki temel ihtiyaçların önüne geçiyorsa, strese karşı bir tepki olarak kendini tekrar eden cinsel faaliyetler sergileniyorsa, bu davranışları azaltma çabaları tekrar tekrar başarısızlıkla sonuçlanıyorsa ve hayati faaliyetlerde problemler görülüyorsa, psikolojik bir sorun olduğundan şüphelenilebilmektedir. Bu çerçevede, haftada 3 kereden fazla porno izlemek ve buna bağlı olarak genel yaşamı sürdürmede zorluk yaşamak, problemli porno tüketimi olarak görülebilir. Fakat bu konuda bile tartışmalar devam etmektedir. Örneğin Amerikan Cinsellik Eğitimi Danışmanları ve Terapistleri Birliği, Kasım 2016'da yayınladıkları bir bildiride şöyle diyorlar. Amerikan Cinsellik Eğitimi Danışmanları ve Terapistleri Birliği olarak, seks bağımlılığı ve porno bağımlılığının zihinsel bir hastalık olarak kategorize edilebileceğini gösteren yeterli deneysel sonucu görememekteyiz. Buna bağlı olarak, cinsel bağımlılık eğitimleri ve tedavi yöntemlerini ve eğitim pedagojilerini isabetli insan cinselliği bilgisiyle desteklenmiş uygulamalardan olduğunu düşünmemekteyiz. Dolayısıyla duruşumuz, cinsel dürtü, düşünce ve davranışların bir porno, cinsel bağımlılık ile ilişkilendirilebileceği görüşünün tarafımızca cinsellik eğitiminin aktarımı, danışmanlığı ve terapisi açısından desteklenemeyeceği yönündedir. Bizim de porno izleyen kişilerin beyninde gri madde azalıyor olabilir başlıklı yazımızda belirttiğimiz ve duyurduğumuz üzere porno tüketimi ile beyin nitelikleri arasında bazı ilişkilerde tespit edilmiştir. Ancak bu tür bir beyin yapısı değişimi aşırı internet kullanımında zaten görülmektedir ve porno izlenmesiyle ilişkisi olduğunu gösteren güçlü veriler bulunmamaktadır. Hatta yapılan bazı çalışmalarda porno bağımlısı olduğu düşünülen kişilerin beyinlerinde bağımlılıkla ilişkili diğer işaretlere rastlanamamıştır ve bu biyo işaretlerin porno tüketicilerinde herhangi bir noktada oluştuğuna dair de hiçbir bulgu bulunmamaktadır. Günümüzde modern psikoloji ders kitaplarının hemen hemen hepsinde pornografiden süper normal uyaran olarak bahsedilmektedir. Ancak hiçbiri porno izlemeyi bağımlılık olarak değerlendirmemekte daha ziyade bir zorlantı olabileceğinden söz etmektedirler. Porno izlemek romantik ilişkimize zarar verir mi? Çiftler arasında porno izlemek elbette bir tartışma konusu olabilir. Özellikle tarafların porno konusundaki görüşleri birbirinden farklıysa ve bu konuda açık bir anlaşmaya varmamışlarsa ortada bir sorun var demektir. Ancak bu sorunun nedeni porno mudur yoksa çiftlerin anlaşmazlık yaşadıkları bir konuda açık açık konuşarak bir anlaşmaya varmıyor olmaları mıdır? Araştırmacılara göre ilişkilerde pornodan kaynaklandığı düşünülen sorunların kaynağı aslında porno olmuyor. Sorunun doğru tespit edilmesi çözüm için olmazsa olmazdır. Burada 3 ihtimal söz konusudur. Birincisi, çiftler porno konusunda birbirlerine asla ifade etmedikleri farklı görüşleriyle ilişkilerini sürdürmeye çalışabilirler. Birbirlerinden gizli porno izlemek, yakalanma kaygısı ya da yakalandığında yaşanacak sorunlar bu ilk seçeneğin olası sonuçlarıdır. İkinci seçenek olarak çiftler, porno konusunda farklı görüşlerde olduklarını hissettiklerinde kendi görüşlerinden feragat etmeye çalışabilirler. Bu seçenekte porno izlemeyi bırakmak ya da partnerin isteklerini kırmamak için birlikte porno izlemek gibi ortaya çıkabilecek durumlar sürdürülemez bir anlaşmanın geçici uğrakları olarak görülebilir. Bu seçenekte tartışmanın bir yerde yeniden alevleneceğini öngörmek zor değil. Son seçenek ise aslında yapılması gereken en doğru hamleyi gösteriyor. Çiftler porno konusunda bir anlaşmaya varmalıdır. Burada anlaşmanın içeriği çok önemli değildir. Tek kıstas, iki taraf için de sürdürülebilir bir noktada hemfikir olabilmektir. Yani odak noktamız porno izlemek ya da izlememek değil, karşımızdakini anlayarak ve ona kendi arzularımızı açık açık ifade ederek ortak bir noktada uzlaşabilmektir. Görüldüğü üzere porno tartışması bir neden değil, sonuçtur. Eğer çiftlerin iletişim kanalları yeterince açık değilse, porno üzerine bir tartışma yaşayabilirler. Burada esas sorun, iletişim problemiyken, merkeze pornoyu koymak, neden-sonuç ilişkisini tersi çevirmek anlamına gelmektedir. Bu çok yaygın bir hata ya da anti-porno taraftarlarının bilinçli bir kurnazlığı olabiliyor. Tüm bunlara ek olarak en son araştırmalar, porno izlemenin ilişki kalitesine olumsuz bir etkisi olmadığını gösteriyor. Porno izlemek, cinsel şiddeti artırır mı? Pornografinin insanlar arası ilişkileri olumsuz etkilediğine yönelik çalışmalar, pornografi ile tecavüz arasındaki ilişkinin tespit edilmesi çabaları çerçevesinde şekillenmektedir. Örneğin 1990'lı yıllarda o zamana kadar yayınlanan makaleler arasında inceleme yapan bir meta analiz çalışması, pornografi ile tecavüz arasında hiçbir ilişki tespit edememiştir. 2000 yılında yapılan bir diğer çalışmada ise vahşi içerikli pornografi tüketimi ile erkekler arasında tecavüzü olumlayıcı görüşler arasında pozitif bir korelasyon tespit etmiştir. 2015 yılında yapılan bir diğer çalışmada porno tüketimi ile hem erkek hem de kadınlar arasındaki cinsel öfke arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Ancak bu araştırmalarla ilgili sorun, kimi durumda güçlü korelasyonlar tespit etmeyi başarsalar da porno ile cinsel şiddet veya vahşet arasındaki nedenselliği gösteremiyor oluşlarıdır. Örneğin 2009 yılında yapılan bir meta analiz, pornografinin herhangi bir şekilde cinsel taciz davranışlarını artırdığı görüşünü destekleyen herhangi bir veri olmadığını, dolayısıyla bu hatalı görüşün terk edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu çalışmada, pornografinin cinsel şiddeti artırdığı görüşünü ispatlamak isteyen bazı bilim insanlarının negatif sonuçları görmezden gelerek, zayıf pozitif sonuçları öne çıkarmak suretiyle doğrulama önyargısına kurban oldukları ileri sürülmektedir. Eğer kontrollü çalışmalara dengeli bir şekilde bakılacak olursa, pornografi ile vahşi davranışlar veya cinsel şiddet arasında hiçbir ilişki olmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın devamı niteliğinde olan ve 2020 yılında yayımlanan bir diğer meta analiz, ana akım porno tüketimi ile cinsel şiddet arasında hiçbir ilişki olmadığını, tam tersine porno tüketimi ile toplumsal şiddet arasında ters orantı olduğunu ileri sürmektedir. Pornonun zararlı olduğu sonucuna varan araştırmacıların bir kısmı da bu etkinin kişiden kişiye oldukça fazla değişebileceğini kabul etmektedirler. Örneğin 1984 ila 1986 yıllarında üniversiteler arasında yaptıkları bir çalışma sonucunda porno izleyenlerin tecavüz mitlerine inanmaya daha yatkın olduğunu gösteren bir çalışmaya imza atan Neil Malamud, daha sonradan Quartz dergisine yazdığı bir yazıda pornonun da alkol gibi olduğunu, çoğu insanda hiçbir negatif etkisi olmasa da ve hatta gevşetici ve olumlu etkileri olsa da bazı insanlarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini yazmıştır. Bu noktada kritik bir detay, pornografiye maruz kalınan yaş ile ilişkili olabilir. Middlesex Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada, çok genç yaşlarda pornografiyle tanışan çocukların seks hakkında gerçekçi olmayan düşünceleri olduğu, kadınların cinsel objelerden ibaret olduklarına inandıkları, seks hakkında daha sık düşündükleri, toplumsal cinsiyet rolleri konusunda daha tutucu oldukları gözlenmiştir. Fakat burada da neden-sonuç ilişkisi muğlaktır ve henüz genel geçer olarak ispatlanamamıştır. Porno izlemek cinsel işlevlere zarar verir mi? Pornoların sebep olmakla suçlandıkları en temel iki cinsel işlev bozukluğu erken boşalma ve sertleşme bozukluğudur. Peki araştırmalar bu konuda neler söylüyor? İlk olarak bu iki cinsel işlev bozukluğunun da fizyolojik, psikolojik ve sosyal çoklu faktörlerin etkileşimiyle oluştuklarının ve tek bir nedenden ortaya çıkmadıklarının altını çizmemiz gerekmektedir. Pornonun buradaki rolünü açıklamak için araba örneğinden yararlanabiliriz. Arabalar yasal olarak kullanılabilen ve oldukça faydalı araçlardır. Ancak bir kişi aracı kötü bir şekilde, örneğin aşırı hız yaparak kullanırsa, kazaların meydana gelmesi de kaçınılmazdır. Burada oluşan kazadan aracı sorumlu tutmak, esas sorunu görmezden gelmek anlamına gelir. Porno izlemenin de cinsel hayatı iyileştirebileceğine dair görüşler mevcuttur, ancak kimi fizyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerle etkileşime giren porno kullanımı, elbette cinsel hayatı olumsuz etkileyebilecek sonuçlar da doğurabilir. Burada pornoyu günah keçisi ilan etmek yerine söz konusu bozukluğa neden olan çoklu faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Pornografinin cinsel işlevlere zararı daha ziyade mastürbasyon ile ilişkilidir. Ancak mastürbasyon nedir, mastürbasyon neden evrimleşti adlı yazımızda da izah ettiğimiz gibi aşırıya kaçmaksızın yapılan mastürbasyonun dikkate değer herhangi bir sağlık etkisi tespit edilememiştir. Sinir bilimciler, psikologlar ve psikiyatristler, pornoya ve mastürbasyona karşı olan NoFap gibi sosyal medya akımlarının görüşleri, modern bilimin verilerini yansıtmadığını, iddialarının abartılı ve dayanıksız olduğunu ve argümanlarının büyük oranda çağ dışı olduğunu vurgulamaktadırlar. Mastürbasyon ve pornodan uzak durmanın kısıtlı sayıda kişiye, kısıtlı miktarda faydası olabilir. Ancak bunun genel geçer bir norm olarak önerilmesi, bilimsel bir temele sahip değildir. Porno, sapkınlık mıdır, başka hayvanlarda gözlenir mi? Her ne kadar toplum içerisinde porno izleyenlere sapkın gözlerle bakılıyor olsa da, bu herkes için doğru değildir elbette, esasında bunda sapkın olabilecek, anormal hiçbir durum olmadığı anlaşılmalıdır. Bireyler ister istemez daha doğuştan gelen ve ergenlikle birlikte aktive olan cinsel bir istekle, güdüyle doğarlar. Bu, daha önce de dediğimiz gibi kısmen ya da nadiren de olsa tamamen bastırılabilir. İşte bu baskılama anormal bir yaklaşımken, bu baskıdan doğan tatmin ihtiyacı herhangi bir anomali içermemektedir. Dolayısıyla porno izlemenin toplumsal yapıyı bozucu bir unsur olduğuna kanaat getirilmemelidir. Ve doğaya baktığımızda da bunun pek de bir sapkın tarafı olduğunu göremiyoruz. Her ne kadar diğer hayvanlar üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış olsa da, Cell dergisinde çıkan bir araştırma birçok soruya cevap veriyor. bir çeşit maymun türü olan resus makakları üzerinde yapılan bir araştırmada erkek makakların dişi makakların bel altından çekilen görüntüleri için kendi meyve suyu ödüllerinden fedakarlık ettikleri tespit edildi. Yani erkek makaklar kendileri için oldukça değerli olan meyve suyu karşılığında dişi makakların bel altı görüntülerini görmekten hoşlanıyor, kendi meyve sularından fedakarlık ediyorlar. Bu, insan dışındaki diğer hayvanlarda da evrimsel süreçte pornografik haz benzeri olguların bulunduğunu gösteriyor. Sonuç. Uzun lafın kısası, eldeki veriler ışığında pornonun toplumda algılandığı kadar tehlikeli bir unsur olmadığını söylemek mümkündür. Daha önce de belirttiğimiz gibi, belirli bir yaşın altındaki bireylerin cinsel içeriğe doğrudan maruz kalması, toplumsal yapımız dahilinde psikolojik bazı sorunları beraberinde getirebilecek olsa da, pornografik içeriğin gerekenden fazla baskılanmasından doğacak sorunların daha tehlikeli olacağı söylenebilir. Dolayısıyla sanıyoruz ki en uygun yöntem, olayları akışına bırakarak aşırı katı bir yol izlememek, gerektiği zaman gerektiği şekilde genç bireylerin pornografik içerikle tanışmasına müsaade etmek olacaktır. Ayrıca bu süreçte verilebilecek yetişkin tavsiyeleri de gençlerin cinsel yaşantısını olumlu etkileyecek, ebeveynlerinin bu konuda onu desteklediğini bilmek, gence güven verecektir. En önemlisi ise toplumsal yanılgıların aksine olay ve olgulara bilimsel ve tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmamız ve eğer ki önceden hatalı düşünüyorsak bunları düzeltmemizin gerekliliğidir. Bu bağlamda pornonun kirli akılıyla değil, insanın doğal ihtiyaçlarından doğan bir unsur olduğu kabul edilmelidir. Pornografinin toplum ve birey üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar tamamlanmış veya kusursuz değildir. Dolayısıyla zaman geçtikçe bu konuda bilimsel konsensus değişebilir. Fakat şu anda var olan veriler ışığında görülen, pornografi sektörünün kendi iç etik sorunları haricinde aşırıya kaçılmadığı müddetçe insanlar ve toplum üzerinde dikkate değer bir zararı olmadığını, hatta birçok durumda faydası olabildiğini söyleyebiliriz. Eğer ki porno tüketiminizin sosyal ilişkilerinizi zedelediğini, gündelik fonksiyonlarınızı aksattığını, sorumluluklarınızı yerine getirmenize engel olduğunu düşünmüyorsanız ve haftada birkaç seferden daha sık porno tüketimine başvurmuyorsanız, eldeki veriler ışığında en azından bu açıdan bir rahatsızlığınız olmadığını söyleyebiliriz. Eğer bunları yaşıyorsanız, alanında uzman bir psikolog ile görüşerek durumu çözmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca, pornografi sektörünün yansıttığı kadın-erkek ilişkilerinin bir filmden veya bir hayalden ibaret olduğunun farkında olmalı, her iki cinsiyetin de aksi yöndeki bir fanteziye açık rızanın olduğu durumlar haricinde karşı cinsiyete her zaman saygıyla yaklaşması gerektiğini bilmeli, pornografinin genel geçer olarak iyi bir seks eğitim aracı olmadığını ve modern seks eğitiminin yerini alamayacağını hatırlamalısınız.
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.